Kitap, kaşık ve diğer gerekli şeyler. Hazırlayan ve sunan Sanem Sirer.
Kitap, Kaşık ve Diğer Gerekli Şeyler yeni sezona hoş geldiniz. Bu podcast'te o kadar uzun zamandır yapmadım ki aradan pandemi epey zaman ve pek çok şey geçti. Son bölümde konuğum yazarımız Jonathan Safran Foer'di ve bu bizim havamız üzerinden gezegenimizin hal ve durumunu, iklim felaketini ve bizim bu konudaki kayıtsızlığımızı konuşmuştu. Podcast tekrar canlanıyor bugün. Bugünkü konuğum bu uzun aradan sonra Yankı Enki. Yankı'yla yayıncılık geçmişini, geride bıraktığımız yılı değerlendireceğiz ve yeni sene için temennilerini soracağız. Merhaba Yankı, hoş geldin.
Merhaba, hoş bulduk.
Çoğumuz seni İTEKİ ve Çınar'da yaptığın işlerle tanıyoruz. Uzun zamandır bu alandasın, yayıncılık alanındasın. Bir süreden beridir de Siren'de bizimle beraber çalışıyorsun, şef editörümüzsün.
Evet.
Biraz kendinden, yayıncılık geçmişinden, bu sektöre nasıl girdiğinden, alanımıza,
Camiaya, evet.
bu camiaya nasıl girdiğinden bahsedebilir misin?
Üniversitede iktisat okudum lisansta. Daha sonra yüksek lisansta Bilgi Üniversitesi'nde kültürel incelemeler bölümünde tezimi yazdım ve gotik edebiyat üzerine çalıştım. O sırada daha sonra hayatımda yani ya akademiden ilerlemek ya da yayıncılık mesleğinden ilerlemek gibi bir iki seçimi görüyordum ve benim yolum daha çok yayıncılıktan devam etti bir şekilde. Okuldayken Bilgi Üniversitesi yayınları çatısı altında çıkardığımız bir dergi vardı. Parşömen artık çıkmıyor bildiğim kadarıyla. Parşömen dergisinin editörlerinden biriydim ben ve ilk meslekte yani çıraklığımı orada yaptığımı düşünüyorum.
Kaç
Yani
yılıydı?
2005, 2006, 2007, 2008 o civarlarda 3 ayda bir çıkan bir dergiydi. Bilgi Üniversitesi yayınları tarafından yayınlanıyordu. Ve ilk defa orada ben işte bir grafikerle beraber bir kitabın dizgisini yapmak, bir kitabın düzeltilerinin girilmesi, kontrol, işte çıktılarının alınıp kağıt üzerinde okuması, düzeltin nasıl işaretlenir, tahsih nasıl yapılır, bir hata nasıl işaretlenir ve grafikere nasıl aktarılır. Diğer yandan da tabii işte satış, pazarlama, bir kitap hangi süreçlerden geçiyor vesaire gibi. Yani işin mutfağını gördüğüm yer orasıydı aslında. Bir dergi editörü sıfatıyla bunlara dahil oldum. Yoksa yayın evinin tabii ki kendi editör kadrosunda değildim. Orada bazı şeyleri ilk defa deneyimledim. Daha sonra
Kaç kişi çıkarıyordu dergiyi?
biz 5 editördük. Yani yazı kurulu deniyordu. Ve o 5 kişi zaten şu anda da bildiğim kadarıyla hala bizim yayın, benim gibi aynı şekilde yayın camiasında çeşitli yayın evlerinde görev alan oldukça da başarılı editör arkadaşlarım var o vakitten.
İsimlerini söyleyebiliyor muyuz?
Günümüz itibariyle hangi yayın evinde görev alıyor onu tabii.
Hani tanıdığımız birileri var mı? Ben merak ettiğim için soruyorum.
Evet. Ahu Ayan var. O bildiğim kadarıyla uzun zamandır İş Bankası, İş Kültür yayınlarında editörlük yapıyor. Yapıyordu en son haberleştiğimde. Aycan Ak vardı. O da Pegasus yayınlarında çalıştı ve sanırım Alfa'da çalıştı yanlış hatırlamıyorsam. Benim dışımda bir de Birgül Oğuz vardı. Birgül Oğuz Türkçe dilinin önemli öykücülerinden biri oldu o
Evet.
dönemden sonra. O sırada öykülerini yazıp dergilere gönderiyordu ve biz böyle bir beraber heyecan yaşıyorduk. Ben kendi yazdığım ufak denemeleri, inceleme yazılarını dergilere gönderiyordum. Birgül de öykülerini dergilere gönderiyordu.
İlk denemeni nerede yayınlattığını hatırlıyor musun?
Sanırım Parşömen dergisinde yayınlandı.
Parşömen haricinde.
Dışarıdan yazı gönderme şeklinde Radikal gazetesi Radikal Genç diye bir ek çıkarmaya başlamıştı yanlış hatırlamıyorsam. Sanırım oraya bir yazı göndermişti, yayınlanmıştı. Üniversitenin bir tane kendi dergisi, başka ayrı bir dergisi vardı. Orada bir yazım yayınlanmıştı. Derginin adını şu an hatırlayamadım ama şey olabilir yani Virgül dergisi olabilir. Özgür Edebiyat olabilir. Tam yani kronolojik olarak hatırlamıyorum ilk önce nerede çıktığını çünkü. Bunlardan biri olabilir. Metin Celal'in de olduğu Özgür Edebiyat dergisi vardı.
Şimdi galiba
Orada
Facebook'ta o isimde bir sayfası var.
olabilir. Artık ben Facebook'u bıraktım çünkü aslında sosyal medyada genelde çok bir bağım yok. O yüzden çok takip etmiyorum ama Özgür Edebiyat olabilir dediğim gibi ya da Virgül olabilir. Virgül'de de birkaç yazım yayınlanmıştı. Ama bunlar şeydi yani benim dışarıdan gönderdiğim yazılardı. Dergiler beğenirse yayınlıyordu o şekilde bir daha henüz o zaman böyle kadrolu yazar olma durumuna geçmemiştim. Daha sonra yıllar sonra Sabit Fikir'de falan hani kadrolu yazar ya da Cumhuriyet Kitap Ekin'de kadrolu yazar oldum. Sonra Parşömen döneminden sonra yani Bilgi Üniversitesi'nden sonra ve O sırada ben yüksek lisansımı da bitirmiştim zaten. Daha sonra bir yani yayın evinde kendime iş ararken ki çok uzun da bir süreçti. Gene çok da bugünümüzden farklı olmayacak şekilde ekonomik krizin olduğu bir dönemdi. Ve sanırım 1,5 sene yakın bir zaman ben sadece iş aradım. Yani editörlük yapabileceğim bir yer bulmaya çalıştım kendime. O sırada da kendimi geliştirmeye çalıştım. Bir yandan okuyarak, yazarak ve yazı yazarak, işte dergilere yazı göndererek vesaire. Daha sonra Medeket yayınlandı. Kapital Medya'da reklamcılık ve iş dünyası kitapları, pazarlama iletişimi kitapları yayınlayan bir kurum olan Medeket'te kitap editörü olarak işe başladım. Aynı zamanda dergi editörlüğü de yapıyordum orada. Orada da gene periyodik olarak, sanırım gene 3 ayda bir yayınlanan bir dergi vardı. Onun editörlüğünü yapıyordum. Aynı zamanda kitapların editörlüğünü yapıyordum. Orada 2 sene kadar çalıştım. Fakat tabii ki edebiyata yönelmek istiyordum. Edebiyat yayıncılığı yapan bir yayın evinde çalışmayı hayal ediyordum açıkçası. O sıralarda kurulmaya çalışılan bir yayın evi vardı. İTEKİ yayınlarının çatısı altında yabancı yayınları. Yabancı yayınlarının yayın yönetmeni olarak ilk kuruluşunda görev aldım.
2009
Orada
2010 gibi mi oluyor?
2012.
2012.
2012'de göreve başladım ve yabancı yayınları kuruldu işte birkaç ay sonra ve oranın yayın yönetmeni olarak göreve başladım. Tabii ama İTEKİ yayınları çatısı altında olduğu için İTEKİ yayınlarının da editörlerinden biri. Fantastik, korku ve bilim kurgu türlerinin sorumlusu olarak aynı zamanda eş zamanlı olarak orada da görev aldım. Yani hem yabancı yayınlarında hem İTEKİ yayınlarında çalıştım eş zamanlı olarak, öyle
Yabancının
diyeyim.
o dönemki odağı neydi? Yani fantastik ve korku İTAKİ'de ise yabancı.
Yabancı yayınların odağı bestseller olabilecek tür gözetmeyen bir yayıncılıktı. Dünyadaki bestsellerları takip edip o tarz bir yayıncılığı Türkiye'de yapmaya çalışmaktı. Yani aslında net bir vizyonu vardı. Süreç içerisinde daha farklılaştı dediğim gibi. Biz ilk başta kurmaca dışı kitaplar da mesela şeyde vardı. Daha sonra kurmaca dışı azaldı ve kurmaca üzerinden devam etti. İşte gençlik romanları, işte genç yetişkin romanları, yeri geldiğinde işte fantastik de olabildi, spekülatif kurgu da oldu. Ama ilk kurulduğunda daha biraz daha tabii ister istemez deneme yanılma şeklinde ilerliyordu. Daha sonra serbest çalıştığım bir dönem oldu. Daha doğrusu İTEKİ yayınlarına dışarıdan çalıştığım bir dönem oldu. Kadrolu çalışmayı bıraktığım bir dönem oldu. Bir de kısa bir dönem sadece Türkçeden sorumlu olduğum da bir dönem oldu ama o çok kısa sürdü. Daha sonra Çınar yayınlarında görev aldım. Çınar yayınlarında da enteresan bir koltukta oturdum diyebilirim. Çünkü Çınar yayınları köklü bir yayınevi. Hepimizin bildiği işte Rıfat Ilgaz'la beraber andığımız bir yayınevi ve Çınar yayınları deyince aklımıza işte Hababam Sınıfı geliyor, Rıfat Ilgaz geliyor doğal olarak ama başka hiçbir şey gelmiyordu açıkçası. Fakat Çınar yayınları işte 2018'den itibaren Çağdaş Dünya Edebiyatı yayınlamak istedi ve bu yönde bir yola girmek istedi ve bana bu görevi teklif ettiler. Orada Burcu Aktaş ve Derviş Şentekin'le beraber 3 sene birlikte çalıştım. Çok keyifli bir süreçti, çok memnun olduğum bir süreçti. Ve o 3 senenin ardından dünya edebiyatıyla gene çeviri kitaplarla haşır neşir olduktan sonra editör olarak tekrar İTEKİ yayınlarında görev aldım. Bu sefer İTEKİ Modern dizisi ve korku ve polisiye ağırlıklı diyeyim. Çünkü İTEKİ'nin şeyi kataloğu çok genişlemişti ve görev dağılımı yapmak gerekiyordu. Ben bu son görev aldığım dönemde daha çok İTEKİ Modern dizisi yani Çağdaş Dünya Edebiyatı diyebiliriz ve korku ve polisiye alanında editörlük görevini üstlendim. O da 2,5-3 senelik bir süreç oldu. Nitekim neticede Ekim ayından itibaren de Siren Yayınları ekibinin bir parçası oldum ve çok
Evet.
güzel oldu diye düşünüyorum.
Bizim için de öyle.
Bu süreçte tabii şey yani bu anlattığım süreç bir 16 yıl 17 yıllık falan bir süreç toplamda aşağı yukarı. Bu sürecin bir noktasında 2017 yılında kendi kitabım yayınlandı. Korku edebiyatı yazıları alt başlığıyla Maskenin Düştüğü Yer kitabım. Çeşitli dergilerde yayınlanan yazılarımı bir araya getirdiğim bir kitaptı. Bir de tabii ki işte bu 10-15 yıl boyunca demin dediğim gibi çeşitli dergiler ve gazetelerin kitap eklerinde yazmaya devam ettim. Yer yer kadrolu, yer yer dışarıdan katılarak. O da pandemiye kadar sürdü. Daha sonra o mecraların çoğu ya kapandı ve artık öyle dergiler, mecralar yok ya da yönetim ve ekip değişikliği nedeniyle farklı yerlere dönüştüler diyeyim. O nedenle oralarda artık yazmıyorum. Yani şu an kadrolu olarak yazdığım bir mecra yok. Ama kitap çalışmalarıma devam ediyorum.
Düşünüyordum biz ne zaman tanıştık diye düşünüyordum ve ne zaman tanıştığımızı kesinlikle hatırlamıyorum. Yani ben hep seni biliyorum, ismen biliyorum. Belki bir TÜYAP'ta tanışmışızdır. İlk bizim kitaplarımızdan bu podcast'i de açtım. Jonathan Safran Foer'in Hayvan Gemisi
Evet.
yazmıştığını, taraf kitabı.
Evet.
O dönem aktif olarak pek çok yerde yazı yazdığını ve hayvan yemek kapak olmuştu kitap ekine.Izi çok sevindiren bir şeydi bu. O yazıyla ilk defa yollarımız profesyonel olarak kesişmişti diye hatırlıyorum. Shirley Jackson Cumhuriyet kitaba yazdığını hatırlıyorum. Daha mesela daha vardır, tek tek sayamam ama bu yazılar üzerinden geriye gidebiliyorum aslında. Onun dışında hep aynı ortamlarda olduğumuz için ve tanıdığımız insanlar birbirini tanıdığı için beraber bir ortak alan paylaştık diyebiliriz. Ve şimdi de Ekim'den beri bizimlesin. Gotik edebiyat ilgin olduğundan bahsettin. Daha doğrusu üniversitede bunu çalıştığından bahsettin. Kültürel incelemeler edebiyat ele almak da oldukça hoş bir şey bu arada.
Evet, bunun disiplinler arası bir programdı ve işte sosyoloji, politika, uluslararası ilişkiler, psikoloji, psikanaliz, tarih özellikle böyle alanların bir araya geldiği, felsefenin bir de tabii ki böyle alanların bir araya geldiği ve çeşitli metinleri bir arada okuduğumuz çok güzel bir yüksek lisans programıydı. Ve ben orada edebiyat alanında tez yazan biri olarak daha farklı kalıyordu benim yaklaşımım. Tabii ki mesela sinema çalışan arkadaşlarım da vardı. Sosyoloji çalışan arkadaşlarım vardı ama benimki biraz yadırgatıcı bir şey. Kültür incelemelerde ki oradaki aldığım altyapıyla beraber sosyoloji ve psikanalize yaslanarak bir gotik edebiyat tezi yazmak istedim ben çünkü. Öyle bir girişimdi ve biraz farklı kalmıştı o zaman da.
Geçmişe dönük lensi geride bıraktığımız yıla çevirelim ve onu sorayım. Sence 2023 edebiyat açısından nasıl bir yıldı? Ya da yani böyle karşılıklı konuşunca aslında yazdığın mecralar, çalıştığın yayın evleri, yapılan işler vesaire. Bir yandan da burada bir belgesel niteliğinde bir şey ortaya koyuyoruz. Geçmiş 10 yılın, 15 yılın kültür sanat alanının nasıl evrildiği, yani bahsettiğimiz pek çok mecra, işte radikal kitap, taraf kitap vesaire. Yani bunlar sanıyorum internette arşivine dahi ulaşamadığımız, yani bir şekilde gitmiş ancak yani bizim hafızamızda yaşayan yerler. O açıdan da bu şekilde geriye dönüp bakmayı değerli buluyorum. Bu geçtiğimiz yıla bakacak olursak bu yılı nasıl değerlendirirsin? Bu edebiyat açısından nasıl bir yıldı sence? Bir özet, yani biz neredeyiz, ne yapıyoruz? Senin ilgini çeken kitaplar, türler, eğilimler, yönelimler nelerdir? Biraz onlardan bahsedelim.
Yani tabii ki burada ilk başta son bir seneye baktığımda edebiyat bakmadan önce bir hani genel olarak yıla baktığımda hani yılın başında bir deprem felaketi yaşandı ve yılın sonuna doğru da bir işte savaş ve işte katliam. Yani biraz böyle hani kötü başlayıp kötü bitiyor gibi bir tablo görünüyor ve bu biraz karanlık bir tablo. Ve tabii ki bizim yaptığımız işte Türkiye'de ki yani bu hep tartışılan bir konu zaten. Yani hani lüks bir şey mi bu kitap yayıncılığı? İşte hayatın içinde olan bir şey mi? Dünyada bunlar olurken, gündelik hayatta, sokakta bunlar olurken kitap orada hayatın neresinde? Bunları hep düşünme yıl oldu benim, öyle diyeyim ben. Çünkü kitaplar, yani bu zamanda George Orwell'in bile oturup hani üzerine yazdığı, tartıştığı bir konu ve kitabın ne kadar lüks bir şey oluşu, hayatımızın mutlu mesut gitmesi mi gerekiyor? Kitap gibi bir entelektüel nesneye vakit ayırabilmek için gibi. Böyle sorular hep sorulur eskiden beri. Şöyle düşündüğümüzde yayıncılık biraz benzetirler mi? Hani Don Kişotluk gibi belki de biraz. Biraz böyle cesur bir şey mi ya da kahramanca bir şey mi falan gibi böyle sorular sorduruyor bana. Dünyada karanlık dönemler olduğunda savaşlar, katliamlar ve işte felaketler. Geçen sene de sanki dediğim gibi yani başlangıcında ve bitişinde sanki böyle mihenk taşı gibi böyle büyük ve hani uzun zamanlar boyunca hatırlanacak olumsuz durumlar söz konusu. Biz de yani böyle bir ortamda kitap yayınlıyoruz, kitap okuyoruz, okuduklarımızı düşünüyoruz ama bir yandan dünyada böyle bir tablo devam ediyor. Biraz kafamın karışık olduğu bir gündem bu aslında. Geçtiğimiz yıl benim için biraz böyleydi, kafa karıştırıcıydı. Edebiyata spesifik olarak baktığım zaman, ben kendi açımdan baktığım zaman benim için yeni bir yayın evinde yeni bir okur kitlesiyle beraber olmak, özellikle işte İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı'nda yeni bir standta yeni okurlarla beraber olmak ve onlarla gerçek anlamıyla tanışmak, onlarla kitaplar üzerinden diyaloğa girmek benim için çok önemliydi. İçerik olarak düşündüğüm zaman yani 2023'te sektör, meslek, profesyonel anlamda baktığım zaman gördüğüm kadarıyla en çok konuşulan şey, en çok gündemde olan şey yapay zekaydı sanırım. Yapay zekanın tartışıldığı ve sanırım 2024'te bir öyle geçecek diye düşünüyorum. Şöyle mesela Collins sözlüğü sanırım yılın kelimesi olarak AI kelimesini seçmiş. Yapay zeka kelimesini seçmiş. Cambridge sözlüğü de yanlış hatırlamıyorsam o da hallucinate kelimesini, yılın kelimesi seçmiş. Şeye gönderme yapıyor yani. AI hallucination, yapay zeka halüsinasyonu. Yani yapay zekanın doğru bilgi niyetiyle yanlış bilgi vermesi gibi bir durum. Atıcı bilgi vermesi diyeyim. Dünyada da böyle bir yapay zekanın gündemde olduğu bir yıl oldu demek ki. Bunlar seçildiğine göre dil uzmanları tarafından bunlar öne çıkarıldığına göre diye düşünüyorum. Bizim sektörde de hep kendi içimizde yayıncı arkadaşlarla yayın evinde çalışırken, konuşurken yapay zeka ile yapılan kapaklar gündeme geldi bir dönem mesela. Yapay zeka ile yapılan illüstrasyonlar,
Evet.
bunların otantikliği, yapay zeka daha sonra evet yapay zeka kullanılarak çeviri yapılması vesaire gibi. Hatta yapay zeka kullanılarak redaksiyon yapılması, editörlük yapılması gibi. Meslek elden gidiyor mu? Krizleri. Bunlar konuşuldu, tartışıldı yayıncılıkta. Ama sanırım kitap kapaklarının yapay zeka kullanarak yapılması biraz daha sanki yer kapladı gibi. Çünkü hem görsel bir konu olduğu için okurların da çok herkesin ilgisini çekti. Hatta bir gün hatırlıyorum herkes yapay zeka kullanarak kitap kapağı yapıp onu paylaşıyordu. Öyle bir furya hatırlıyorum. Yani yılın hangi dönemindeydi hatırlamıyorum ama herkes bunu bir denemek istiyor. Kendi verdiği datalarla ortaya ne çıkıyor? Kendi hayalindeki o kitabın kapağı ya da o hayali bir kitap da olabilir tabii ki. Fakat daha sonra şunu gördük. Yapay zeka kullanarak birçok kitap kapağı yapıldı ve bunlar yayınlandı Türkiye'de. Ve hala da tabii devam ediyor. Fakat şunu gördük. Bu kitap kapakları çok güzel oluyor kimisi. Evet ama gördük ki biz bunlara baktığımızda bunların yapay zeka olduğunu anlıyoruz. Yani burada bir problem olduğunu gördük. O zaman yani neye otantik diyeceğimiz konusu gündeme geliyor. Tabii ki yapay zeka söz konusu olunca. Mesleki olarak biraz hani bilim kurgu bir yıldı. Öyle diyeyim en azından. Yapay zekanın konuşulduğu ve tartışıldığı birazcık hafiften anksiyete yarattığı bir yıldı diye düşünüyorum. Ama 2024'te öyle olacak diye öngörüyorum.
Evet, bir de tabii telif meselesi de konuşuluyordu değil mi? Yapay zeka ile ilgili o
Evet,
bağlamlar,
tabii.
yapay zekayı eğitmek için kullanılan metinler, görseller, eserler ve herhangi bir izne tabi tutulmadan besleme metoduyla sunuluyor ve haliyle burada hak sahipleri söz konusu. O hak sahipleri bunu, yani bu işleme olayını, yani bu kendi fikri hakları kendilerine ait olan şeyleri bu şekilde kendilerinden izin alınmadan işlenmesine dair bir takım itirazlar yükseldi. Keza yayıncının okura karşı sorumluluğu nerede başlar, nerede biter? İşte çeviri yapay zeka ile yapıldıysa bu belirtilmeli, nerede belirtilmeli, nasıl söylenmeli vesaire. Bunlar da bu bağlamda benim tartışıldığını gördüğüm şeyler, ama bir yandan da çok heyecan verici. İşte bu tam geçenlerde düşünüyordum, işte çocukken gelecek hayali kurduğumda hiç 2023 falan, bunlar çok uzak gelen zamanlarda, ama hayal ettiğim şey böyle Jetgillerle başka bir takım çizgi filmlerin karışımı bir şey hayal etmişim. Ama mesela hani bugün konuştuğumuz bazı şeyler, şu anda yaptığımız görüntülü sohbet ediyoruz mesela şu anda. Hani bunlar 8 yaşındaki bana çok çok uçuk gelecek şeylerdi bir yandan da. Çok kanıksadığımızı ve bel bağlar hale geldiğimizi düşünüyorum. Ve bizi nasıl değiştireceğini düşünmek de heyecan verici aslında. İşte mesela bu en son yıllık furyası vardı sosyal medyada, bilmiyorum gördün mü, belli bir yapay zeka programıyla herkes kendi fotoğraflarını yükleyip belli bir dönemde yıllık fotoğrafıymış gibi paylaşıyorsun insanlarla, sen ama sen değil, sana çok benziyor, senin daha farklı bir versiyonun. Bunlar üzerinden düşünülecek, hayal edilecek çok şey var. Bu kadar yaşamlarımıza girmeleri de, tartışılacak da çok şey var etik olarak, ama yine de yani bir olayların hızlı geliştiği bir dönemin içindeyiz ve bundan sonra da biraz bu hızlanmayla beraber kültürel üretim de bunu destekleyecek. Evet, tekinsiz bir yılı geride bırakıyoruz. Dediğin gibi deprem, timinde savaş, o savaşın bölgesel bir savaş olmaktan çıkıp işte küresel bir şey haline dönüşme ihtimali, yine özgürlükler meselesi, yine savaş özelinde Adanya Şibli'ye verilen ödülün, Frankfurt Kitap Fuarı'nda takdim edilecek ödülün töreninin iptal edilmesi, Maşa Gessen'e verilen, Heinrich Böll Vakfı tarafından verilen bir ödülün gene benzer gerekçelerle iptali üzerinden ve genel olarak yaşam tarzımız, yaşama biçimimiz üzerinden konuşacak, düşünecek çok şeyimiz var. Ama biz bugün bir kısaca Vigdis Hjorth'tan bahsedelim istiyorum. Bu bizim zaten çalışmaya başladığımız Vigdis Hjorth'un İstanbul ziyaretiyle eş zamanlı oldu denebilir senle. Böyle bir başlangıç yapmış olduğun sürende Vigdis Hjorth geldi. Sen normalde İstanbul'da yaşamıyorsun. Sen İstanbul'a geldin ve hepimiz beraber yani bir tam gün geçirdik yazarla. İzlenimlerinden bahsedelim biraz istersen. Sence nasıl bir yazar Hjorth? Miras ve şimdi yakın zamanda yayınladığımız Postane Günlükleri özelinde konuşacak olursak, bir okur olarak ya da bir editör olarak nasıl değerlendiriyorsun yazarı?
Yazarın metni üzerinde çalışacağım dönemle yazarı tanıdığım dönem yani aynı döneme denk geldiği için benim için hem kalemiyle tanışmak değil mi? Hem de kendisiyle tanışmak yani aynı ana denk geldi ve eş zamanlı oldu ve o yüzden etkilendim açıkçası. Çünkü Nevi aslında münhasır bir insan gerçekten. Yani bir günü gerçekten onunla beraber geçirdik ve hem bir etkinlikte konuşmacı olarak nasıl bir tırnak içerisinde sahnesi oldum diyeyim gördüm. Hem de
Teatral bir tip.
evet Evet, bir nevi performans gördük belki de. Hem okurlarıyla nasıl bir iletişim içerisinde olduğunu gördüm. Hem de gündelik sohbette nasıl bir insan olduğunu gördüm ve çok yakınlaştığımı hissettim. Sonra da zaten işte Postane Günlükleri üzerinde çalışırken de sonra tekrar tabii ki hani miras nedeniyle bunlar son 2 aydır bizim gündemimizde olduğu için çok güçlü bir yazar olduğunu düşünüyorum ve o yalın özellikle mirasta mesela o yalın üslubunun keskinliği, az ve öz ifadelerle çok güçlü darbeler indirebilmesi. Bunun gibi düşüncelerimin kendisinin etkinliğinde de yani demin dediğim gibi sahnesinde ya da performansında işte o söyleşisinde de onu görebildiğimi düşünüyorum. Çok içten mirastaki ya da Postane Günlüklerindeki ama özellikle mirastaki o kelimelerin, cümlelerin arkasında ya da yaklaşımın arkasındaki diyeyim o kurmacanın gücünü anlatmaya çalışması hem metinde var hem kendi kişiliğinde var gibi geldi bana. O öyle bir senin de dediğin gibi böyle drama sergilemek durumu. Yani o hem metinde var hem kişiliğinde var gibi geldi bana. O yüzden tanıdığıma ve izlediğime ve dinlediğime çok memnun olduğum gibi okuduğuma da yani çok memnun oldum. Artı tabii ki üzerinde çalışma şansı bulduğum için de çok memnun oldum. Çünkü daha fazla içine girebildim özellikle Postane Günlükleri üzerinde çalışırken. Ve bu tabii ki Türkiye'deki etkinlikte de çok konuşuldu. Röportajlarında da hala da bu kitapla ilgili insanlar birbiriyle hep konuştuğu şey işte bu otokurmaca meselesi, bu otobiyografi meselesi. Yani en çok bu konuşuldu özellikle miras sebebiyle. O konuyla mesela ilgili verdiği cevaplar mesela çok dikkatimi çekti ve onun bu demin anlatmaya çalıştığım şey bu konuya yaklaşımında çok gördüm. Otobiyografi mesela miras otobiyografik bir roman mıdır diye işte insanlar düşünüyor ister istemez bu konuyu ve soruyorlar yazara ve bunu merak ediyorlar. Ama şöyle bir şey var miras benim gördüğüm başka insanları da miras hakkında konuşurken gördüğüm için çeşitli etkinliklerde vesaire miras herkesin biyografisinde olan olabilecek bir hikaye anlatıyor. Kurmaca mı gerçek mi diye merak etmeyi artık bir noktada aşıyoruz. Çünkü zaten Wiggins de buna benzer bir şeyler söylemişti. Tam cümlesini alıntılayamayacağım ama burada artık gerçek mi değil mi o önemli değil bir noktadan sonra. O bir romanda anlatılan olay. Bu gerçekten yaşandı mı sorusunu aşıyoruz bir noktada ve bu zaten gerçek. Yani Wiggins Hayort'un hayatında olup olmaması değil önemli olan. Bu herkesin hayatında olabilecek bir gerçek. Bu bir hakikat. Yani böyle bir şey var. Ve bu o hakikatin romanı. Dediğim gibi Vigdis Hjort da sanırım buna benzer bir takım cümleler kurmuştu diye hatırlıyorum. Az ve öz derken biraz bunu aslında anlatmaya çalıştım. Ve bunu da hani çok yalın bir şekilde yapabilmesi de o da işte kaleminin gücü zaten. Vigdis Hjort'un bu yalın ama güçlü üslubu Postane Günlüklerinde de karşımıza çıkıyor ve bunu ben metin üzerinde çalışırken daha çok fark ettim. Derinlemesine bazı şeyler gördüm. Ne kadar katmanlı bir hikaye anlattığını mesela Postane Günlüklerinde onu fark ettim ve bunu hamle ya da darbe dediğim şeyin yani böyle tek seferlik bir darbe olmadığını ki Postane Günlükleri miras romanına göre ilk bakışta çok farklı duruyor. Ama bazı noktalarda yani aynı yazarın kaleminden çıktığında görebildiğimizi hissettim. Mesela mirasta farklı bir darbesi var okura. Ama Postane Günlüklerinde sanki birkaç darbesi var gibi. Darbe de diyebiliriz. Bunu ayağa kaldırmaya çalışmak da diyebiliriz. Belki de öyle de yorumlanabilir. Postane Günlükleri için darbe vurup ayağa kaldırmaya çalışan bir katmanı da var. Ve bunu çok yalın bir şey anlatırmışçasına, sade bir şey anlatırmışçasına yapıyor. Bunu gördüm bu iki romanı yan yana koyduğumda.
Yani neredeyse kafa sesi gibi bir anlatım. Yazar bodoslama bir yerden başlıyor, bir şeyler anlatıyor gibi bir izlenim yaratıyor ama aslında çok hesaplı bir biçimde ele aldığı bir mesele var ve o meseleyi bazen doğrudan dosdoğru, bazen etrafından dolanarak, bazen boşluklar bırakarak, kasıtlı bilinçli boşluklar bırakarak bunu mirasta daha çok yapıyor aslında. Ama Postane Günlüklerinde de bir orasından bir burasından tutarak bir şeyi daha yerleştiriyor ve bu kitabın atan bir kalbi bir şey oluyor sonuçta. Yani bir önce vücudun diğer organları yerleştiriyor ve orada bir atan bir kalple baş başa bırakıyor bizi. Postane Günlükleri mirasa kıyasla tabii daha iyimser bir roman denebilir. Ne kadar iyimser olabilirse ama burada bir sen konuşurken aklıma gelen bir şey söylemek istiyorum. Zeyd İsmet'in bu sene çıkan Fraud romanında Zeyd İsmet hakikati anlatmak için yalan söylemek diye bir şeyden bahsediyor. Söyleşilerinde falan da konuşmalarında. Tarihsel bir takım gerçekleri ele aldığı bir roman ama bazı etrafından dolaştığı bir takım şeyler olmuş da Zeyd İsmet'le Vigdis Hjort hiçbir şekilde birbirlerine benzemiyorlar ama bizim kategorize etme ihtiyacımız işte bu gerçek mi bu gerçekten olmuş
Evet.
mu Bu var mı, bu yok mu vesaire. Bu aslında kurmacanın tamamı gerçek bir noktada. Yani gerçeğin ne olduğu tartışmaya açık. En azından bugün. Mesela az önce AI'dan bahsediyorduk. İşte gerçek tahayyülümüzden bahsediyorduk vesaire. Yani algılarımızdan bahsediyoruz sonuçta. Post truth diye bir şeyden
O da
bahsediyoruz.
zaten birkaç sene öncesinin yılın kelimesi
Yılın
seçilmişti.
kelimesi, evet,
Evet.
yani gerçeğin ötesine geçtiğimiz bir noktada artık bizim işte bu nedir ne değildir, buna bu kadar kafa yormamız ne kadar doğru bilmiyorum, ama zaten Vigdis Hjort de burada o bulanık alanı da metnin etkisini pekiştiren bir unsur olarak kullanıyor. Yani şimdi mesela Türkiye'ye dönersek, televizyonda pek çok dizide gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanmıştır. Mesela böyle bir ibare var. Sanki ekranda gördüğümüz şeyin gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanmış olması onun etkisini pekiştirecek mi? Eğer yani bu birinin hayal ettiği bir şey olsa, tamamen kurgulanmış bir şey olsa, bunun bir önemi yok mu? Bunu ilginç buluyorum. Hem ekranda çok da uzun oluyor bu diziler. 90 dakika boyunca aşağıda gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanmıştır yazması ve insanların bunu o şekilde izlemesi. Aslında bize dair bir şey söylüyor. Bizim gerçekle ilişkimize dair ya da artık bütün kurmacanın gerçeklikle iç içe olduna dair bir şey söylüyor. Bütün bunlar.
Eskiden bu elimize aldığımız bir sürü son 10 yıla 20 yıla bakalım. Bu Siren'de de rastlayabiliriz veya benim daha önce çalıştığım başka yayın evlerinde de eminim ki biz üzerinde çalıştığımız birçok kitabın arka kapağında ya da tanıtım yazısında işte gerçekte kurgunun
Evet.
kesiştiği ya da işte bir araya geldiği gibi
Evet.
o ifadeyi
Yılların
kullanmışızdır.
kullandığı.
Evet.
Evet.
Çünkü bu ama bu giderek arttı. Eskiden bu bir özellikti ve o kitabın öne çıkması için onu söylememiz gerekiyordu ve o kitabı belki aynı ayırt eden şey oydu. Ama şimdi bu bir nötr bir şey haline geldi
Evet.
neredeyse
Yani gerçek
günümüzde.
kurguya değer katan bir unsur gibi. Gerçekten yaşandığı etkilenme hakkına sahipsin. Çünkü gerçekten var bu. Uydurmaca bir hikaye değil. Ama artık evet, bunun da ötesinde her şey zaten öyle. Her şey biraz gerçek, biraz kurgu. İşte hakikati anlatmak için bir takım şeyleri kurgulamak zorundayız. Bir takım şeyleri kurgularken hakikatten besleniyoruz vesaire. Burada da postane günlüklerinde de aslında posta direktifi meselesi var. Bu da Avrupa Birliği'nin getirmek istediği, daha doğrusu Avrupa Birliği'ne uyum yasaları çerçevesinde Norveç'te posta dağıtımına yönelik alınacak bir takım bürokratik kararları içeriyor. Tabi
Peki
aslında
bu gerçek bir
evet,
durum.
ve bu gerçek.
Evet.
Gerçekten kitabın yazıldığı dönemde gerçekten böyle bir tartışma oluyor Avrupa Birliği'nin posta direktifiyle Norveç'teki postacılar sendikası arasında. Yani bu bir mesele olarak tartışılıyor, konuşuluyor. Bu kitabın konusu nedir dediğimizde ön plana çıktığını düşünmüyorum. Ve Vigdis Hjort bu katmanlı anlatıları da tutacak otarıyor. Ama tam da bu mevzu, bu bürokratik mevzu çok hayati bir şey aslında. Yani sembolik olarak da kitapta bir önemi var.
Politik de
Evet.
bir katman eklemiş oluyor ki aslında kitapta hani bir Kierkegaard referansı olduğunda düşünürsek özne olmak, seçim yapmak, irade sergilemek gibi bunları aslında bir politik bir duruşla da bir araya getiriyor
Evet.
diyebiliriz.
Şimdi kitap ana karakterimizin eski bir günlüğünü bulmasıyla başlıyor. Ya da konuya nasıl giriş yapalım ondan da çok emin değilim. Geçtiğimiz haftalarda Yekta Kopan Miras üzerinden bunu Oksijen'deki köşesinde yapmıştı. Bu kitabı hiç bilmeyen birine nasıl anlatırsınız diye sormuştu. Çünkü kitabı anlatmanın pek çok yolu var. Yani kitap belli bir teması olan belli bir metin, ama bir başkasına kitabı bilmeyen birine anlatırken kişinin neyi seçtiği veya nereden ele aldığı da bir önem taşıyor tabii. Postane günlüklerini okumamış birine nasıl anlatalım? O zaman şimdi önce bir posta direktifi konusundan girdik ama o değil bizim meselemiz.
Yani
Nasıl?
okumamış birine bu arka kapaktaki cümleyi söylerdim ben. Kendi bodrumunda tıkılıp kalan ve üst katlara çıkan basamaktan önünde bekleyip duranlar için. Böyle hissediyorsan okumalısın derdim karşımdaki kişiye.
Yani hayatta bir yere varamıyormuş gibi bir yere tıkılıp kalmışsın gibi. Yani kendi benliğinin içinde bir yere tıkılıp kalmışsın gibi. Şöyle ki kısa bir özet geçecek olursam, ki ben bu arada hiç de sevmem kitap özetlemeyi. Kitap ana karakterimiz Elnor'un eski yıllardan kalma bir günlüğünü bulmasıyla başlıyor. Ve günlükte yazdığı şeyler onu şaşırtıyor. Yani bu sanırım hepimizin ortak bir deneyimi olsa gerek. Aa,
Tabii
öyle mi?
kendine karşı bir yabancılaşma.
Bir yabancılaşma ile okuyor. Ve bu günlüğü bulduğunda da zaten kendi hayatta böyle bir tıkanma noktasına gelmiş. İşte çok büyük bir anlam taşımayan veya donuklaşmış bir ilişki içerisinde, işiyle olan bağını kaybetmiş. Eski bir gazeteci ve bir iletişim ajansında çalışıyor. Kendi kurduğu, ortağı olduğu bir iletişim ajansında çalışıyor. Ama yazarak hayatını kazanan biri olarak yazarak yaptığı bu faaliyet artık onu kapsamıyor diyebilirim. İnanmadan veya hissetmeden veya kelimelere de yabancılaşmış bir halde yaşıyor. Ve sonuçta bir takım gelişmelerle bu posta direktifine karşı postacıların bakış açısıyla bir lobi faaliyeti, tüceyi bir iş kucağına düşüyor diyelim. Burada sanki şey gibi günlük çok kişisel ve mahrem bir şey ya. Posta ise çok toplumsal bir şey aslında. Mektup yazmak zaten hani bir muhataba yönelik yaptığımız bir şey. Kendimizle yaptığımız bir konuşma değil de bir başkasına açıldığımız, bir başkasıyla bağlantı kurduğumuz bir şey. Ve bu da posta hizmetleri de o ağı bir metafor olarak bütün bir toplumsal bir şey. Yani bizi birbirimize bağlayan şeyi gösteren bir simge aslında.
Toplumsal bir şey taşıyor. Zaten bir taşımacılık söz konusu ama taşınan şeyler mahrem şeyler aslında.
Evet,
Yani mesela
yani.
bu şeyi hatırlarsan Elinor'un sevgilisinin mektubu mesela.
Evet. Yani işte mahrem şeyler ama bu ağ da işte bizi birbirimize bağlayan şey aslında. Hissettiğimiz bir noktada hissettiğimiz yabancılaşma, hissettiğimiz yalnızlık, bunlar bize özgü şeyler değil. Bunlar her bir bireyin kendi içinde yaşadığı şeyler aslında. Ve buradan da hani gene az önce konuştuğumuz şey vardı ya, kurmaca gerçeklik, işte ne gerçek ne tırnak içinde uydurulmuş veya kurgulanmış. Yani nihayetinde bütün bu duygular, bütün bu deneyimler böyle bir bağlamda hepsi belli bir gerçekliği olan şeyler. Yani gerçek midir, değil midir onu tabii ki tartışabiliriz ama bir gerçekliğe sahip olan şeyler. Bu romanda bir parça aslında bir parça değil, epey umutlu bir roman. Bağlara dair bir roman aslında. Yani kişinin kendiyle olan bağı yazıyla, buradaki karakter özelinde yazıyla erişebildiği ve kişinin etrafındaki insanlarla kurduğu bağlara dair, kusurlu da olsa, sorunlu da olsa o bağların orada olmasına dair. Bu bakımdan çok iç açıcı bir tarafı var aslında, son derece kuzeyli bir biçimde diyeyim. Ya, kitabın içinde işte intihar, çökkünlük, bezginlik, bunlardan bolca var yani bu temalar, bu
Kayıtsızlık, evet.
kayıtsızlık, umutsuzluk, karanlık, yalnızlık, bunlar kol geziyor. Fakat bir şekilde bu hikaye bir tür umudu geri kazanma hikayesi diyebiliriz. Tünelin sonunda bir ışık var diyen bir metin bu aslında.
Bağ kurma kısmına özellikle ben de katılıyorum. Ben bunu bu bağ kurma temasını yazmakla yani o bağın yazmakla kurulduğunu bize çok gösteren bir metin olduğunu düşünüyorum. Yani yazmak işte günlük ve mektup üzerinden bize yazmanın hayatımızda kapladığı yeri ve oturup yazarak etkin olmak, inisiyatif almak, bir şeyi yazmaya karar vermek, bu hayatı yaşamaya karar vermek, bu metni yazmaya karar vermek, bir şeyi kayda geçirmek, onu başkasına okutmak ya da sen işte geri dönüp okuduğunda kendi hayatına nasıl bakıyorsun? Yani hep bu bağları, senin bahsettiğin bu bağları yazmakla ben hep okurken kendim öyle okudum, öyle ilişkilendirdim. Yazmanın, kayda geçirmenin, not düşmenin hani bir şekilde ön plana çıktığı bir hikaye oldu benim için burada. Asıl olan yazmaktır gibi ya da yani yaşamakla hayatta ne kadar ilişkiliyse burada anlatılanlar yazmakla da o kadar ilişkili. Yani yazmakla yaşamayı birbirinden ayıramayız gibi. Onu çok fazla ön plana çıkartan bir kitap olduğunu düşünüyorum. O açıdan da ben ayrıca umut verici buluyorum. Çünkü bize yazmayı bir şey olarak gösteriyor. O senin dediğin gibi hani tünelin sonundaki ışık. O ışık yani oradaki aydınlık sanki yazmakla geliyor gibi.
Bir bakıma hani bu miras özelinde de düşünülebilir. Kendi hikayene sahip çıkmak. Yazmak,
Evet.
yazma eyleminin de ötesinde o hikayeyi anlatmak, o hikayenin bilincinde farkında olmak. Yani günübirlik yaptığımız şeyler, bizi yoran işte rutin büyük bir yer kaplıyor kitapta. Aslında rutinlerden bahsediyor. İşte işe gidiyor, geliyor, annesine gidiyor, sevgilisiyle oturuyor. Onun için çoktandır anlamını yitirmiş bir takım şeyler yapıyor. Tekrarlanan bir takım şeyler var. Fakat bu tekrarlar içerisinde bütün bunların arasında bir insanın yaşamı bu sonuçta söz konusu olan. O yaşam nedir, nereye sığar? Yani bunu biz sayfayla, kalemle, mürekkeple ölçebiliriz. Veya mirasta bir psikanaliz koltuğuna uzanarak bir çerçeveye sığdırabiliriz. Yani yazarak veya anlatarak ama bir şekilde o adımı atarak bunu ben anlatıyorum diyerek belki de. Bunun sahibi benim, bunu işte ben yazdım veya bunu ben anlattım, bu benim hikayem diyerek edilgenliğimizi diyeyim, olaylar karşısındaki pasifliğimizi, uzaklığımızı, yabancılığımızı, dışarıda kalmışlığımızı terse çevirebildiğimiz bir şey gibi bakıyorum. Yani ben de buradan çıkardığım şey bu. Ama bu iki kitabı yan yana koyduğumda gerçekten Miras da umutsuz bir kitap değil. Ama Postane Günlükleri onunla kıyaslandığında çok daha güçlü bir yaşama sevinci ve yani o yaşama sevincini hissedebilmemiz için onun kaybolmuşluğunu görmemiz gerekiyor. Yani onun yokluğunu, olmayışını ve o olmayışın sıradanlığını bize çok da tanıdık geliyor bir yandan. Bunun ne kadar sıradan ve ne kadar tanıdık bir şey olduğunu görmemiz gerekiyor ki sonrasında posta servisi metaforuyla gelişen, posta servisi mücadelesiyle gelişen tekrardan hani onu nasıl geri kazandığını kahramanın ya da belki de bu şekilde söylemek basite indirgemek olacak ama bir noktada hayatla arasındaki karşılıksız aşktan bahsediyor karakter. Bu da aslında bayağı çarpıcı bir ifade. O aşka dair duyduğu tutku diyelim ama işte karşılıksız bir aşk nasıl olabilir? İnsanın kalbini kırar işte nihayetinde de yaşam, burada hani çok daha derin felsefi noktalara gitmek istemiyorum ama nihayetinde yaşamın ödülü kendisi, yani yaşam bizleri yüceltmektense hırpalayan bir olgu. Fakat bütün bu aldığımız darbelere karşı işte bir yol, eline bir kalem, bir kağıt almak veya o kelimeleri söyleme cesaretini bulabilmek, yüksek sesle söyleme cesaretini bulabilmek miras üzerinde konuşacaksak. Bak kişisel bir şey sorayım. Sen en son ne zaman mektup yazdın? Merak et. Ya da günlük tutuyor musun?
Uzun zamandır tutmuyorum günlük. Yani eskiden gençliğim dediğim tuşluğum vardı, olmuştur ama sürekli günlük hayatım boyunca günlük tutan bir insan olmadım. Belli dönemlerde günlük tuttum. Belli zamanlarda mektup da yazdım tabii ki ama çok uzun zaman oldu. Yani hatırlamayacağım kadar eski diyebilirim. Kalemi kağıda alıp arkasına pul yapıştırıp mektup göndermeyeli. Yani çok olmuştur. Çok çok eskide kalmış bir şey.
Bu sene ilk defa birkaç tane yılbaşı kartı yazdım. Ama işte o kadar kart yazma şeyini kaybetmişim ki önce ne yazacağımı bilemedim. Sonra bir başladım, kart bitti, arkasını çevirdim, üstüne yazmaya başladım. Yani eskide bunun da böyle arkaik bir hale gelmiş olması ilginç yani. Çünkü yakın bir zamana değin bayağı bir mektuplaştığımız, birbirimize yakın arkadaşlarımızla böyle 10 sayfa 20 sayfa birbirimize şeyler yazıp paylaştığımızı hatırlıyorum. Çeşit çeşit mektuplar. Ama yani en samimi boyutta bir faaliyet olarak ve işte edebiyatta bile bir tür olarak kabul ettiğimiz, okuduğumuz bir şey.
Tabii.
Bunun bugün bu kadar geri plana atılmış olması ya da işte e-postayla doldurulamıyor olması da ilginç aslında. Evet.
Ya şu noktada artık hani yapay zekadan bahsettik sonuçta. Artık hani kendin e-postanı bile kendin yazmıyorsun neredeyse. Yani
Evet.
yapay zekaya bir şablon yazdırıyorsun ve gerekli boşlukları doldurup gönderebiliyorsun. Maksat mümkün olduğunca hızlı iletişim kurmak olduğu için. O şey görevini daha çok üstleniyor. Araç olma görevini daha çok üstleniyor. Ve orada işte mesela günümüzde şu an yapay zeka devrede. Yani biz mesela hafta sonu bir arkadaşımla bir proje üzerinde çalışıyorduk. Ve yapay zekayı oldukça iyi kullanan, yapay zekadan iyi destek alan bir arkadaşım. Ve konuyla da ilgilenen, araştırma yapan bir arkadaşım, yazar bir arkadaşım. Ve ilgilendiğimiz projeyle ilgili hemen yapay zekaya, işte ChatGPT'ye vesaire işte başvurdu. Ve o bize yanımızdaki üçüncü bir kişi gibi, bir asistan gibi oldukça yardımcı oldu. Bir şeyleri hızlı bir şekilde önümüze sıraladı, dizdi, kategorize etti. Tam neyi istiyorsak onu vermeye çalıştı falan. Yani e-posta yazmak bile artık 10 yıl önceki e-posta yazmakla günümüzde e-posta yazmak çok, onlar bile ikisi bile birbirinden çok farklı deneyimler aslında.
Yani öyle bir şey ki sen yapay zekadan destek alacaksın. Mesela uzun bir e-posta yazacaksın birisine. O kişi de yapay zekadan destek alacak ve bu e-postayı bana özetle işte ana şeyleri nelerdir vesaire. Yani aradaki
Tabii
o
ki.
mesafe kısalırken aslında zeminler birbirinden uzaklaşıyor insanların bulunduğu
Yani
zeminler.
bir evet, yani bir boşalma söz konusu orada. Bir içerik boşalması var aslında bir
Evet,
yandan.
burada da emektar postacılar yani birer alelade birer kahraman olarak işte bir açıdan baktığımızda önemli bir misyon üstleniyorlar.
Evet,
Evet.
yani ben burada gerçekten yani günlük ve mektup bu postane günlüklerinin iki anahtar kelimesi olarak görüyorum ve yazmak eyleminin simgeleri olarak görüyorum ve ben de dedim ki ben en çok oradan bağ kurdum kitabı okurken.
Evet, kitaptan bahsetmişken Vigdis Hjorth'un Is Mother Dead adlı kitabı önümüzdeki sene yayınlamayı umuyoruz. Çevirisinin yetişmesini umuyoruz. Bu kitap biraz daha miras ayarında diyeyim. Almanca edisyonu Die Wahrheiten meiner Mutter diye yayınlandı. Annemin Gerçekleri. Annemin Hakikatleri. Yani gene başlangıçta konuştuğumuz gerçek neydi? Kurmaca neredeydi? Bu ikisi birbirleriyle nerede, ne noktada irtibat halindeydi? Bunlara dair düşünmeye devam edeceğiz. Bir de Fransızcadan çevrilecek bir kitap. Serenide ben çevirisiyle yayınlayacağımız The Book of Mother var. Daha önce Türkçe'de yayınlanmamış bir yazar. Violaine Huseman. Bu kitap da önümüzdeki sene yayınlayacağımız ve gene bir anne çocuk ilişkisi ele alan çok sarsıcı bir metin. Onun da şimdiden haberini verelim. Son olarak kapatırken yeni seneden beklediğin, yeni seni heyecanlandıran şeyleri soracağım. İşte kitap olabilir, kültürel herhangi bir olay olabilir. Siren programından sabırsızlandığın, bahsetmek isteyeceğim bir kitap varsa bilmiyorum, o olabilir. Genel anlamda yani yeni senede kültür, sanat, edebiyat olarak seni heyecanlandıran neler var?
Tren programında beni heyecanlandıran ne var diye düşündüğümde bir iki kitap hemen aklıma geliyor. Bir tanesi Dip Akıntıları, Kirsty Bell'in Dip Akıntıları kitabı. Bu kitabı okudum ve çok etkilendim gerçekten. Çünkü bu kitapta çok kendine has bir kitap olarak gözüküyor. Ve alt başlığı da bir Berlin hikayesi. Fakat ben bunun bir şehrin hikayesinden ibaret bir nevi işte turizm, gezi, coğrafya ağırlıklı, izlenim ağırlıklı bir kitap olmasına öte bir hikaye anlatan bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ve yazarın kendi hikayesiyle şehrin hikayesinin bir araya geldiği, kurgu dışı, kurmaca dışı olmasına rağmen ve bunun demin bahsettiğimiz kitaplardaki böyle bir şeye sürüklenmiyoruz yani buradaki yazılanlar gerçek mi değil mi diye. Yani bu bir kurmaca dışı bir kitap ama diğer yandan kurmaca gibi de ilerleyen bir kitap. Yani hikayeleşerek ilerleyen bir kitap. Çünkü yazar kendi hikayesini şehrin hikayesiyle beraber kurarak anlatıyor. Sadece bir şehirde Berlin'in işte Berlin duvarının geçmişini, hikayesini, tarihini anlatmakla yetinmiyor. Kendi ailesinin, kendi kadın olarak bireysel hikayesini, işte erkek egemen aile yapısındaki kadının yerini, şehrin o şehirdeki koskoca derin ve de bir sürü acıyla vesaireyle yüklü, dünya tarihine damga vurmuş olaylarla yüklü bir şehrin geçmişiyle kendi geçmişini bir arada anlatarak ilerliyor yazar bu kitapta ve kendisi de bir sanat eleştirmeni zaten Kirsty Bell ve bol bol sanat referansı içeriyor. Bir yandan yani çok besleyici ve zihin açıcı bir metin. Bir yandan da bir kitabın adı zaten Dip Akıntıları olduğu için hani ondan da bahsetmek isterim. Kendi ilişkisinin geçmişinde biriken bir şeylerin taşmaya başladığını fark ediyor ve yeni taşındığı evde de Berlin'de gerçekten evin duvarlarından sızan sularla başlıyor kitap ve bir su taşkın, sel, suyun çeşitli taşma formları üzerinden bunu bir metafor olarak kullanıp demin dediğim gibi hem Berlin'in dip akıntılarını hem de insanın dip akıntılarını, bilinçaltındaki şeylerin bilince yükselişini, bir şehrin yer altındaki suların yeryüzüne yükselişini çok güzel bir şekilde örtüştürerek anlatıyor. Bu beni çok etkiledi o yüzden bu kitap. Diğeri de benim en sevdiğim yazarlardan biri Shirley Jackson. Değerli bir yazar bence. Özellikle korku edebiyatında çok önemli bir yazar ve yeni bir kitabı Güneş Saati çıkacak yakında ve o da beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü çok ilgi göreceğini de düşünüyorum. Çünkü Shirley Jackson'ın en çok ilgi gören kitaplarından biri Tepedeki Ev ve Güneş Saati Tepedeki Ev'den bir önce yazdığı kitap Shirley Jackson'ın. Ve Tepedeki Ev'de bizim gördüğümüz, dinlediğimiz o lanetli ev hikayesinin aslında ön çalışmalarını yaptığı belki de kitap diyebiliriz. Bu iki kitabı yan yana okumak çok önemli olacaktır ve oradaki Tepedeki Evdeki ev metaforunun nasıl işlediğini, nasıl hazırlık yaptığını güneş saatinde görmek, orada takip etmek ve bunu karşılaştırmak benim için şahsen ben korku edebiyatı meraklısı bir insan olduğum için benim için çok keyifli bir süreç olacak diye düşünüyorum kitabı hazırlarken. Dört gözle beklediğim diğer bir kitaptı. Shirley Jackson'dan Güneş Saati.
Onun harici genel.
Çok var tabii ki ama Siren dışında mı mesela?
Tabii, genel olarak.
Haberdar olduğum ve yani ucundan kıyısından benim de müdahil olduğum diyeyim. Çınar Yayınları'ndan çıkacağını bildiğim bir öykü kitabı var. Yıllar önce Leziz Kadavralar diye bir kitap basmıştık. Ben o zaman Çınar Yayınları'nda çalışıyordum ve çok ilgi görmüştü. Aslında dünyada da çok ilgi gördü. Özellikle korku ve distopya alanında çok ses getirdi. İngilizceye çevirmesi tabii ki bu ses getirmesinde büyük rol oynadı.
Burada bir parantez açayım. Seda Ersavcı, Seda'nın çevirisiydi ve Seda
Evet.
podcast'te ilk konuk olduğu bölümde bahsetmiş olmalı bu kitaptan, yanlış hatırlamıyorsam. O
Olabilir.
dönemde henüz çevirisi devam ediyordu. Yani bu da podcast'ın ilk bölümü. Seda'nın biraz anlattığı işte dünyada insanların yemek üzere
Hı-hı.
yemelik et
Evet.
olan insan beslediği kötücü bir distopik, çok
Çok.
çarpıcı bir metin, evet.
Evet, çok ürkütücü gerçekten. Çok etkileyici. Aynı yazarın, Arjantinli yazar Agustina Basterica'nın şimdi öyküleri bir yani çeşitli dönemlerde yazdığı öykülerden oluşan bir öykü derlemesi çıkacak. Sanırım hemen yılın başlarında çıkacağını düşünüyorum. Bana yayın evindeki arkadaşlarım öyle iletmişti. Onu bekliyorum. Tuhaf ve tekinsiz öyküler bunlar ve ben okudum kitabı ve gerçekten çok etkileyici öyküler var. Biraz böyle Mariana Enriquez'in öykülerine benziyor. Öyle şey yapabilirim, en azından bir ipucu verebilirim. Bir de benim geride bıraktığım diyeyim bir şekilde İTAKİ yayınlarındayken orada çalışırken yayınlanmasına yetişemediğim bir inceleme araştırma kitabı vardı ve bu 19 Mayıs Üniversitesi'nde sinema bölümündeki hocalardan Uğur Kılınç'ın, Doktor Uğur Kılınç'ın Drakula'nın film uyarlamaları üzerine bir araştırma inceleme kitabı çıkacak ve gerçekten çok alanında çok önemli bir eser olacağını düşünüyorum ve kalıcı bir eser olacağını düşünüyorum. Bak, akademik bir çalışma ama çok değerli bir çalışma. Özellikle Drakula meraklıları için, yani ben de onlardan biri olduğum için o kitap beni çok heyecanlandırıyor. Benzerini görmedim böyle bir çalışmanın.
Çok teşekkürler. Güzel, uzun bir sohbet oldu. Bunu Hiort'ten bahsetmekten hem de genel anlamda böyle bir özet yapmaktan ben keyif aldım. Teşekkürler vakit ayırdığın için.
Teşekkür ederim.
Dinleyicilerimize de hani bunca zaman sonra tekrardan dirilen podcastimizle tekrar merhaba diyorum ve teşekkür etmek istiyorum. Evet, dinlediğiniz için teşekkürler.
Kitap, kaşık ve diğer gerekli şeyler. Hazırlayan ve sunan Sanem Sirer.